Merhaba, ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt Başladı Podcast'ini dinliyorsunuz.
Bir şeyleri öğrenmek için ne yapıyoruz Bora?
Okuyoruz, araştırıyoruz ve bir bilene soruyoruz.
Ya da izliyoruz.
Ya da izliyoruz.
Ama evet. Hepsinin temelinde aslında en iyi öğrenme şekli soru sorarak öğrenme.
Bilen birine soracaksın.
Evet, yani bir konu hakkında bunun neden, ne için olduğunu sorarak öğrenme yöntemi. Evet. Bunu en iyi de çocuklar yapıyor.
Evet.
Bildiğin gibi çocukların iki tane çok önemli sorusu var. Bunlardan bir tanesi bu ne? Ondan sonra diğeri de neden?
Evet.
Neden sorusu.
Bu neden dönemi belli bir yaş aralığında oluyor işte. 4 ile 6 yaş arası falan herhalde. Yani.
Evet. Yani çocuk bir şeylerle bir şeyler arasındaki ilişkiyi kurmaya çalıştığı zaman oluyor.
Bu tam da aslında ilahi bir akış. Yani anne ile babanın, özellikle annenin doğumdan sonra kaybettiği beyin hücrelerini geriye aldığı.
Kazandığı dönemde.
Babanın da hani çocukla birlikte uykusuzluğu biraz aştığı dönemde o performansı tekrar yükseltmek maksadıyla
çocuğun uyguladığı
bir yöntem.
Evet, bu zaten neden sorusu çocuğun vazgeçilmezidir. Evet, mesela bir örnek vermek gerekirse.
Bir örnek verelim.
Mesela yatağa gitmen gerekiyor.
Neden?
Uyuman lazım.
Neden?
Büyüme çağındasın, ihtiyacın var.
Neden? Burada tabii sen çok güler yüzle bunu söylüyorsun ama...
Üçüncü soruya kadar güzel geldik. Ama tabii insanda o sırada bir adrenalin artması ister istemez oluyor.
Gerginlik.
Bir soru daha geliyor.
Mesela şey oluyor mu? Eşşi ola eşek yatağına yat falan gibi şeyler olabilir. Artık ama hiç tasvip etmediğim
şeyler. Tasvip etmedim. Yani zamanında bu tür uygulamaları yapanlar olmuştur diye tahmin ediyorum tabii. Ama burada biz böyle bir şey görmedik.
Görmedik.
Hiç böyle
biz ailemizden
hiç böyle bir şey görmedik.
10 neden sorusuna kadar cevap aldığımız oldu.
Çünkü mesela diyorsun ki bu sorunun üstünde işte vücudunun dinlenmesi lazım.
Neden gene geliyor bir daha?
Çünkü insanların da içlerinde pil gibi şeyler var, onları şarj etmesi gerekiyor.
Bir daha neden sorusu gelirse artık su içmek ister misin diye soruyorsun. Çişini yaptın mı?
Hayır, daha henüz hedefe ulaşamadık çünkü bir neden daha sorusu gelmiş olduğu zaman çocuğun en son en temel ihtiyacına gitmen lazım. Yani çocuk ne yapmak ister hocam?
Ne yapmak ister?
Oyun oynamaktan bir çocuk vazgeçmez. Onun için önemli şeylerden bir tanesi oyun. İkincisi de dondurma. Yaşına göre yani 4-6 yaş arasındaki çocuklar için. Orada kilit şeyi söylüyorsun. Çünkü eğer kendini şarj etmezsen, yani uyumazsan yarın oynayacak enerjin kalmaz. Çünkü çocuk bunun ne kadar travmatik bir şey olduğunu biliyor.
Oyun oynayamamalısın.
Evet. Sen bir çocuk eline iPad'i almış olduğu zaman pili bitmiş bir iPad'le suratındaki ifadeyi gördün mü? Çok üzücü bir ifade oluyor kendisi için ve hani eve gelirsin terliklerini bulamazsın ya da pijamalı bulamazsın, böyle bir sinir hali oluyor. Nereye koydunuz bu pijamaları, terlikleri, gene makineye bakarsın, orada mı, balkona mı asılmış, kurutmada mı, ütü odasında mı? Biraz ev büyük bizim, biraz zorlanıyorum bu yüzden. Onun gibi bir şey oluyor.
Müştemilat da var galiba, birçok insan yaşıyor.
Oraya da gidip soruyorum, Hasan abi benim pijamalarımı giymiş acaba diye. Kuş kullanıp oraya da gitmiş olduğum oluyor Müştümilat'a kadar.
Şimdi Berkaycığım, bu nedenlerden bir yöntem ortaya çıkabiliyor biliyorsun.
Evet, zaten bunu yapmışlar. Bunu ilk olarak Toyota'nın kurucularından Toyota'nın kurucusu yapmış.
Hans Zimmermann.
Hans Zimmermann değil. Kendisi Sakichi Toyoda.
Toyoda.
Ama burada önemli bir şey var. Soy ismi Toyota değil. Toyoda. Evet. Ondan sonra
Bu şey olabilir mi acaba? Hani Japonca biraz böyle sert bir dil ya. Orada hani neden diye sorduğun zaman biraz daha sert bir şey söyleyebilirsin.
Bu böyle Sakichi Toyoda diye okunuyordur büyük ihtimalle orada.
Hayır, neden için diyorum.
Ha, neden? Arabanın firmanın ismini Toyota yapmaya karar vermişler.
Bir daha soruyor. Aço! Oradan artık o korkuyla adam ya diyor kılıcı boynuma yiyeceğim ya bu araba yürüyecek.
Evet, araba yürümüş. Öncelikle bu işe zaten arabayla başlamamışlar. Daha önce böyle konfeksiyon ve otur işlerle başlamışlar. 1880'li yıllar filan.
Son üçüncü olarak başlamış.
Daha sonra bunun oğlu ondan sonra motor sanayisine giriş yapmış. Oğlu. Ama Sakichi Toyoda Japonların mucitlerin kralı olarak anlattıkları, ondan sonra öyle bir lakap taktıkları bir insan. Bu şey de çok enteresan.
Sakichi olduğu için mi? Japon için Sakichi ürettiği için mi?
Olabilir bak.
Hani bizim yani Sakichi,
Rakıcı Bora gibi Sakichi Toyoda. Saki içen Toyoda. Olabilir aslında. Firmanın ismini Toyota koyuyorlar abi. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Bununla ilgili biraz da araştırma yapmıştım. Yani çünkü bunu şeyde düşünemiyorum yani. Bir Türkiye'de bir patron firmasının
mesela soyadı. Berkay. Araba değil, Bertay koyuyorsun.
Mesela Berkay neden zor kullanılır? Zor söyleniyor. Ondan sonra ne yapalım? Bertay yapalım. Peki deyip kabul edebilecek bir Türk girişimcisi ya da bir Türk patronu düşünemiyorum. Adamlar Toyota'daki D'nin çok zor söylendiğini fark ederek ondan sonra bunun T'ye çevirmişler. Aynı zamanda burası enteresan bir kısmı. Bu Toyota'yı yazmak için 10 tane fırça darbesi yapman gerekiyormuş. Yani bu Japonca'daki karakterler biraz yazılması zor olduklarından dolayı Toyota'da bu 8'e düşüyormuş. Hmm. 8'e düşmesiyle beraber 8 de aynı zamanda Japon kardeşlerimiz için şanslı rakammış. Hmm. Uğurlu olduğuna inanılan bir rakammış. Dolayısıyla Toyota'ya doğru yürümeyenmiş.
Çok güzel yapmışlar arkadaşlar.
Teknik bu kişi tarafından yani Toyota içerisinde sıklıkla kullanılan bir teknik olarak üretilmiş ama günlük hayatta da kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz.
Yani o zaman teknik şunu söylüyor. Bir şeyin gerçek sebebine ulaşmak istiyorsan 5 kere neden diye sor. Ya da çevrende bir çocuk varsa ona söyle o sorsun gibi. Karşı tarafı
yani bilimsel bize getirsin. Bilimsel bir tabir isteyen kullanıcılarımız için 5 neden yöntemi belirli bir sorunun altında yatan neden sonuç ilişkilerini araştırmak için kullanılan yinelemeli bir soru sorma tekniği.
Çok güzel olmuş Berkay.
Yani sürekli tekrarlaya sonuca buluşuyoruz. Soru sorma dışında öğrenmenin çeşitli metotları da var.
Mesela kitap okumak bunlardan bir tanesi.
Evet, okumak biraz zor oluyor aslında yani.
Niye?
Yani toplumlar için zor oluyor.
Kütüphanemi sana miras bırakıyorum Berkay.
Sağ ol Barış'ım.
Yani, diğeri dinlemek o zaman mesela radyodan
dinlemek,
olabilir.
Dinlemek daha iyisi var aslında. İnsanlar genellikle izleyerek öğrenmeyi seviyorlar. Evet. Yani izleyerek öğrenme toplumlar içerisinde oldukça yaygın bir davranış
evet,
şekli.
Evet, mesela şu anda en çok izlenen şeylere baktığımız zaman izdivaç olaylı programları. Dolayısıyla izdivaç olayında bir artış var. Yani ülkemizdeki evlilik oranı özellikle orta
yaşlı
büyük
yaş. Tavan yaptı diyebilir miyiz?
Tavan yaptı ve evliliğin hangi temel niteliklere bağlı olması gerektiğini buradan öğrenmiş durumda.
Evet. Burada peki insanlar...
Param var, arabam var, evim var.
Buradan ne öğreniyoruz? O zaman bir insan paralıysa, arabalıysa, evi varsa o insanla evlenebiliriz.
Evet.
Algısını.
Geçen bir tanesi hatta internete düştü. Aylık geliri 120 bin dolar mıymış neymiş falan öyle bir şeylerden falan bahsediyor.
Eş bulamamış mı kendine? Programa kadar düşmüş mü?
Yani şu anda insanların öğrendiği şey bu.
Yani vizesiz ülkeler var. Onlardan bir tanesini istemiş hemen bulurmuş diye o geliri. Biraz şaşırtıcı.
Aynı şekilde televizyon dizileri tabii birer buna örnek. Şu anda izlediğimiz televizyon dizilerinde yoğunluklu olarak...
Ne var işte? Zengin kız.
Kızlarımız.
Zengin kız, fakir olan muhabbeti var.
Evet. Kızlarımız, oğlanlarımız. Zengin, hepsinin zengin olduğu, kendi aralarında binbir şeyin turnikenin döndüğü...
Herkes havuzlu villalarda yaşıyor bu arada. Dizilerde. Ben bunu anlayamıyorum yani. Herkes bir havuzlu villanın içerisinde yaşıyor ve sürekli bir parti ortamı.
Bir de bunu izleyen adam şey diye düşünüyor.
Kimse çalışmıyor.
Hayır hocam, çalışıyorlar. Şirketler şöyle... Rıza oğullarının şirketliğini ele geçirmemiz lazım. Şöyle Mehmet Rızaoğlu seni düelloya davet ediyorum. Şirketini elinden alacağım.
Gibiyim.
Bu şekilde kadınların süper frapan ve acayip böyle seksi giyinip işe gittikleri, erkeklerin işte sadece böyle camdan dışarıya keskin gözlerle baktıkları falan
plaza ortamlarında gezen
diziler var.
Bunlar çok ağırlıklı olarak son dönemde daha da arttılar.
%95'i böyle dizilerin zaten. Evet. Geri kalanında da zaten şey var gene hani cinayetli minayetli, mafyalı. Ondan sonra genelde siyah beyaz giymiş abilerin birbirlerini vurdukları. Racon kestikleri diziler.
Bunlar acaba şimdi böyleydi ama bizim zamanımızda hatırlıyorum ben daha gençlik yıllarımızda da çok farklı değildi yani televizyonun hani bir kanaldan sonraki dönemini hatırlayabiliyorum ben tek kanallı olduğu dönemi çok hatırlayamıyorum.
Video zamanını hatırla ne izleniyordu abi yani İbrahim Tatlıses'in filmleri vardı.
Evet İbrahim Tatlıses filmleri vardı
Ahu Tuğba filmleri vardı. Bunlardaki konu neydi genelde?
Genellikle kırsaldan büyük şehre gelen kandırılan insanlar işte kandırılan kadınlar kötü yola düşen kadınlar. İşte zengin insanların aslında çok karaktersiz ve rezil insanlar.
Şeytan.
Şu hayatlar yaşadıkları. Böyle aslında çok dejenere hayatlar yaşadıkları filmler. Genelde bu tür konular oluyordu abi. Türk
ve insanların aklında aslında bu kaldı baktığın zaman. Yani toplumun dibine dinamit koyan ve zamanındaki kırsaldaki insanların ya da normal insanların da şehirli insana bakışı bu oldu. Yani şehirdeki insan böyledir, kötüdür ya da ne bileyim.
Yani buradan şey mi anlıyoruz? İnsanlar böyle filmleri izleyerek ondan sonra insanların hakkında zengin insanların
bir algısı oluştu.
İşte karaktersiz oldukları ya da ondan sonra çok böyle şey bir hayat yaşadıkları.
Evet.
Large bir hayat yaşadıkları, geniş bir hayat yaşadıkları gibi bir algı oluştu insanların içerisinde.
Ben bunu merak ettim. Bunu biraz daha geçmişe doğru araştırdım. Ve işte Amerika ne izlemiş, biz ne izlemişiz son 70 yılda. Bunlara baktım. Amerika'nın izlediği şeylerin genelde Amerikan rüyası, mutlu Amerikan ailesi, Amerikan kahramanlığı, bilim kurgu ve teknoloji ağırlıklı şeyler olduğunu gördüm. Bizim toplam 70 yıllık geçmişimizde bilim kurgu filmi diyebileceğimiz film zaten yok.
Var ya, Dünyayı Kurtaran Adam var.
İşte İnsan. Yani onlar daha çok böyle tuhaf filmler.
Kült film olarak,
geçebilen şeyler.
Ancak oraya sınıflandırılabiliyor kendisi yani.
Bir tane vizyonel içerik üretilmemiş. Filmi geçtim, dizi yok. hani onu da geçtim. Doğru dürüst belki yazılı kaynak bile yok. Biraz daha araştırdım. Dünyalar Savaşı diye H.G. Wells'in bir kitabı var. Hı hı. Bu kitap ilk 1938 yılında radyoda bir program olarak sunulmuş. Yani programın şeyin konusu, kitabın konusu Marslıların dünyayı istila etmeleri.
Vay vay vay.
Ondan sonra bu istilanın sonunda da işte yok olmalarını anlatan bir hikaye.
Hocam bu toplum da çok önemli. Yani çünkü Türkiye'de radyoda öyle bir program yapılmış olduğu zaman ondan sonra ülkenin çeşitli yerlerinde Marsların gerçekten istila ettiği konusunda ilgili şeyler olabilir. biliyorsun yani burada şey öldükten sonra neydi o mafya babasının dizideki
Çakır
öldükten sonra gazeteye ilan filan da verildi. Ben o zamanlar onu şey diye düşünüyordum, yani şaka amaçlı filan verildiğini düşünüyordum. Hala bazı kaygılarım var konuyla ilgili.
Ve abi baktığın zaman o dönem boyunca bütün bu gelişmelerin ışığında bir sonraki jenerasyon hep bir ileriye gitmiş, bir ileriye gitmiş. Hatta
çünkü bunlar onların hayallerini süslemiş.
Evet, hayallerinde bir basamak oluşturmuş. October Sky diye bir film var. Hı hı. Ekim'de gökyüzü falan gibi bir Türkçe versiyon ismi var.
Güzel çevirmişler. Fena güzel, değil. Evet. Yani isim bu sefer tutmuş. o kafayı da merak ediyorum çünkü yani bu Türkiye'nin telif haklarını alan firma o filmi o isimle satmaz. Bak şu isimle yapalım yani şey gibi.
Confessions of a Beautiful Mind. Evet. Yani akıl oyunları.
Bunun çok böyle düşük seviyeli bir örneğini şeyde görmüştük hatırlarsan. Bir cowboy filmi vardı. İkisi de şeydi, gaydi.
Brokeback Mountain.
Brokeback Mountain. Tezgahları farklı isimlerle düşmüştü hatırlarsan.
Gay cowboylar.
Onun daha şey küfürlü olanı. Ne cowboylar diye düşmüştü. Ondan sonra yani çok değişik bir kafa var orada.
Şimdi bu October Sky'da şeyden bahsediyor abi. 1950'lerde Amerika'nın bir kasabasındalar. Hı hı. Madencilikle geçimini sağlayan bir kasaba. Yani Türkiye'de mesela Soma gibi bir yer diye düşünüyoruz.
Kömür zaten orada da galiba.
Evet, kömür ocağı. Oradaki çocuklar o sırada televizyondan, yani 1950'de televizyon ya da bir kaynaktan, telesinemadan işte Rusların uzaya ilk roketi attığını, işte Sputnik falan görüyorlar. Tabii bu arada bütün o geçmişleri boyunca bu az önce bahsettiğim hikayeler vesaireler, çizgi romanlar zaten piyasada var. Ay'a seyahat falan filmleri yapılmış. Ve diyorlar ki biz de kendi roketimizi yaparız.
Yapalım.
Biz yapabiliriz bunu. Ve bunu gerçekten uğraşıyorlar. Bir roket üretiyorlar. 1950'nin Amerika'sı yani bugün Türkiye'de yoktur bile. Biz çok çok daha ilerideyiz. Ama o zaman mesela insanlar o kadar az imkanlarla bunu bu çocuklar yapıyorlar. Ve bunlar lise öğrencisi.
Göğe yükselen bir roket yapıyorlar. Yani.
Aynen. Ve burada bunu bir bilim fuarına götürüyorlar. Bilim fuarında da o sırada işte uzay araştırmaları kurumu ya kurulmuş ya kurulmamış. Ama oradan gelen yetkililer, bilim adamları var. Ve çocukların ürettiği roketteki nozzle, yani o roketin altından ateşin çıktığı yerin dizaynının aslında çok yenilikçi bir dizayn olduğunu ve bunun geleceğin roketlerinde kullanılabileceğini görüyorlar. Ve bu çocukları alıp üniversiteye gönderip sonra NASA'ya alıyorlar. Ve modern roketlerin bir parçası yani bu çocuklar sayesinde keşfedilmiş.
Aslında her şey bir hayalle başlıyor burada.
Aynen. Yani o hayalin, 16 yaşındaki çocuğun ben bu roketi yaparım hayaliyle başlıyor.
Evet, ama hayalin gerçekleşmesi için onu tetikleyen, yani hayalin oluşması için onu tetikleyen bir şeyin olması gerekiyor. İşte evet. Orada da buradaki sinema örneği var.
Sinema örneği.
Sinemada eğer çocuk, yani filmde böyle anlatılıyor tabii. Hı-hı. Ama Sputnik'i görmeseydi ondan sonra bu şekilde etkilenmeyecek.
Etkilenmeyecek.
Bunu sinemada gören, izleyen çocuklar da belki bununla ilgili başka hayaller kurup
tabii ki.
Ondan sonra gelecekte ben şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum, işte uzaya gitmek istiyorum, NASA'da çalışmak istiyorum gibi hayaller kurup o şekilde ilerleyebiliyor. Ki bizde bu olay bu şekilde değil maalesef.
Bizde görünen hayallerle, yani bizde izlediğimiz şeyleri az önce konuştuk. İşte bunları gören çocukların hayalleri de zaten bu çerçevede. Aslında tüketici olma noktasında emin adımlarla yürüyen bir grup insan.
Evet, herkes zengin olmak istiyor.
Herkes zengin olmak istiyor ve bunu hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmek istiyor ki lüks arabalar, havuzlu villalar olsun ve onların bahçesinde boş konuşarak ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın, o çok güzel, çok yakışıklıyla geçen bir hayat yaşanabilsin. Yani şu anda bizim çocuklarımızın ya da bir sonraki neslin ya da sonraki neslin göreceği başka bir şey olduğunu zannediyorum.
Acaba bu bizim yatsıdığımız bir şey mi? Acaba dünyanın gerçekte olması gerektiği bir şey mi? Yani biz aslında zamana ayak uyduramıyoruz ve annemler babamlar gibi mi düşünüyoruz diye de düşünmüyor diyorum zaman zaman.
Zamana ayak uyduramıyor değiliz. Biz aslında üşengeç ve sadece para odaklı yaşamaya alışmış bir toplumuz ne yazık ki. Bundan kurtuluşumuzun da ancak böyle birkaç vizyonel insanın belki bu işe para harcayarak, çocukları bu tarafa doğru yönlendirerek bir şeyler yapmasıyla mümkün olacak. Bilmiyorum, bizim neslimizden geçti belki ama bizden sonraki nesil kendini kurtarabilir.